İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için.
Müslümanlarla diğer insanlar arasındaki fark nedir? Bu programda bu önemli fark anlatılacaktır. Kur'an'da Müslümanın kim olduğu detaylarıyla tarif edilir. Bu tarife göre Müslümanları diğer insanlardan ayıran temel fark onların Allah'ın varlığının ve gücünün farkında olmalarıdır. Bundan dolayı da hayatlarını farkına vardıkları bu büyük gerçeğe göre düzenlemeleridir. Gerçek Müslümanların dışında kalan insanların birçoğu da Allah'ın varlığını tasdik eder. Ancak bu tasdik sadece gelenekleşmiş bir inanç şeklindedir. Onlar Allah'ın gücünü gereği gibi takdir edemezler. Bu konu Kur'an'da şöyle yer almaktadır. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri devirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çeviriyorsunuz? Yunus Suresi 31-32. Ayette soru sorulan kişi Allah'ın varlığını tasdik eder ve onun sıfatlarını kabul eder. Ama tüm bunlara rağmen Allah'tan korkup sakınmaz. Bu özellikteki insanlar hayatlarının kim tarafından nasıl ve neden başlatıldığını göz ardı ederler. Allah'a ve onun sistemine yer olmayan farklı bir hayat kurmaya çalışırlar. Kur'an'da böyle bir yaşamın boş ve çürük bir temele dayandığı, yıkımla bitmeye mahkum olduğu şöyle anlatılır. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Tevbe Suresi 109. Bu insanların hayattaki tek amaçları, bu dünyada kendilerince mutluluğu ve rahatlığı elde etmektir. Çoğu zengin olmak, itibar veya makam sahibi olmak gibi hedefler belirler. Bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapar. Ama bunların hepsi, ölümle birlikte yok olacak olan boş hedeflerden başka bir şey değildir. Oysa mümin, Allah'ın onu niçin yarattığını ve ondan neler istediğini bilir. Böylece birçok insan için adeta bir yıkım olan ölümün sırrını da çözer. Ölüm bir yok oluş değil, asıl hayata geçiştir. Müslüman olmayanlar ölümün kendi kendine oluşan bir kaza olduğunu düşünürler. Oysa hayatı yaratan da ölümü yaratan da Allah'tır. Ölüm, özel olarak yaratılmış, zamanı ve yeri belirlenmiş bir olaydır. Bu gerçeklerin farkına varan mümin, hayatın, ölümün ve ölüm sonrası gerçek hayatın asıl sahibinin Allah olduğunu bilir. Bu yüzden de Allah'ın rızasından başka hiçbir şeyin önemli olmadığını anlar. Çünkü Allah sadece rızasına uyanları doğru yola iletecektir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Maide Suresi 16. Uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Maide Suresi 16. Müslümanlarla diğer insanlar arasındaki ayrım da burada ortaya çıkar. Müslümanlar dini Allah'ın rızasını kazanmak için izlenecek bir yol olarak görürler. Mümin, Allah'ın rızasını ve ahireti kazanmak için ciddi bir çaba göstererek çalışır. Öyle ki malını ve canını bu uğurda Allah için satmıştır. Kur'an'da müminlerin bu özelliği şöyle anlatılır. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Tevbe Suresi 111. Allah, ayetin devamında müminlere bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşmelerini de söyler. Allah'a malını ve canını satmış olan bir insan, Allah rızası için karşılaşacağı hiçbir zorluktan etkilenmez. Allah rızası dışında hiçbir şeye yönelmez. Bedeninin ve elindeki her şeyin sahibi Allah'tır. Bu yüzden tüm bunları O'nun istediği şekilde kullanır. Göstereceği çabanın gerçekten ciddi olup olmadığıysa denilecektir. Bu yüzden mümin gerektiğinde Allah rızası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdır. Kur'an'da tarif edilen mümin tavrı son derece açıktır. Cennet, Allah'a ve ahirete kesin bir bilgiyle iman edip Allah yolunda ciddi bir çaba gösterenlerin yurdudur. Bir de Allah'a bir ucundan ibadet edenler vardır. Bu insanlar bir zorlukla karşılaştıklarında hemen nankörlük eder, Allah'ın hükümlerini terk ederler. Çünkü asıl amaçları dünyada istek ve tutkularını tatmin etmektir. Ancak bunu başaramazlar. Allah bu kişilerin dünyayı da ahireti de kaybettiklerini haber vermiştir. Bu insanların aksine müminin asıl hedefi ahirettir. Amacı ahirette sonsuza kadar mutlu olmaktır. Fakat bu onun dünyada mutlu olmayacağı anlamına da gelmez. Elbette deneme olarak bazı zorluklarla karşılaşır. Fakat bunlar onu olgunlaştırır, ahiretteki derecesini artırır. Üstelik mümin Rabbine teslim olduğunda Allah her türlü zorluğu kaldırır. Örneğin Hazreti İbrahim kavmi tarafından ateşe atılmak istendiğinde Allah'ın emirlerinden hiç taviz vermemiştir. Allah'ın bu denemesini en teslimiyetli şekilde karşılamıştır ve bu olaydan Allah'ın yardımıyla hiçbir zarar görmeden kurtulmuştur. Hazreti İbrahim'le kavmi arasında geçen konuşmalar şöyledir. İbrahim dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacaklısınız. Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Enbiya Suresi 67-70. Aynı durum müminin hayatının her anında geçerlidir. Allah'ın rızasını arayan bir mümin için sıkıntı veya zorluk yoktur. Yalnızca Allah'ın müminin tevekkül, sabır ve teslimiyetini denemek için yarattığı olaylar vardır. Ayrıca Allah Bakara Suresi'nin 286. ayetinde mümine kaldıramayacağından fazla yük yüklemeyeceğini de bildirmiştir. Allah, kendine gereği gibi kulluk eden bir mümin için ne dünyada ne de ahirette hiçbir azap dilememiştir. Tam tersine her iki hayatta da güzellik onlarındır. Bu müjde Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Allah'tan sakınanlara, Rabbiniz ne indirdi dendiğinde hayır dediler. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Nahl Suresi 30. Kur'an'ın insan hakkında verdiği önemli bilgilerden biri de onun nefis sahibi olduğudur. Kur'an'a göre insanın içinde hem kötülüğü hem de kötülükten sakınmayı emreden iki ayrı ses vardır. Ayetler bu konuyu şöyle açıklamaktadır. Nefsi ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şems Suresi 7-10. Ayetlerden anlaşıldığı gibi kötülük her insanın nefsinde vardır ve imtihan kastıyla yaratılmıştır. Nefsini kötülüklerden temizleyip arındıran kurtulacaktır. Bu nedenle müminler nefislerindeki kötülüklere teslim olmazlar. Allah'ın ilham ettiği şekilde ondan sakınırlar. Çünkü Allah nefsin var gücüyle kötülüğü emreden bir yapısı olduğuna dikkat çekmiştir. O halde mümin her zaman nefsine karşı uyanık olmalıdır. Nefis sürekli olarak ona Allah'ın rızasının dışında alternatifler sunar. Üstelik bu alternatifleri süslü gösterir. Ancak mümin Allah korkusu sayesinde ne bu süslere ne de nefsin şaşırtıp saptırıcı özelliğine kanmaz. Bundan dolayı da yalnızca Allah'a yönelip dönerek ona ibadet eder. Ona hiçbir şeyi şirk koşmaz. Peki şirk koşmak ne demektir? Şirk, Allah'tan başka bazı varlıkları da ilah kabul etmek demektir. Bu tanımın ardından çoğu kişi ben Allah'tan başka bir ilaha tapmıyorum diyebilir. Ancak bu onların şirkin ne olduğunu tam anlamamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Kur'an'da Allah'a ortak koştuğu halde bu durumunun şuurunda olmayan insanların hesap günü şöyle söyleyecekleri haber verilir. Onların tümünü toplayacağımız gün sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki, nerede o bir şey sanıp da ortak koştuklarınız? Bundan sonra onların Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri olmadı. En'am suresi 22-23. Bu nedenle kimse bu konuda kendinden emin olmamalı, şirk içinde olmaktan Allah'a sığınmalıdır. Çünkü Allah diğer günah ve hataları affedebilir ama şirki asla affetmeyeceğini bildirmiştir. Şirk, insanın Allah'a ait olan özellikleri kendi zihninde başka varlıklara vermesiyle başlar. Oysa varlıklarda yer alan güç, güzellik, zeka gibi özellikler aslında onlara ait değildir. Allah tarafından geçici olarak ve belirli bir süre için onlara verilmiştir. Bu özellikleri bu varlıklara ait saymak, söz konusu varlıkları Allah'a ortak koşmak demektir. Oysa Allah tek ilahtır, ondan başka hiçbir güç sahibi yoktur. Allah'ın bir ve tek olma vasfı Kur'an'da şöyle anlatılır. De ki, o Allah birdir, Allah samittir. Her şey ona muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir. İhlas Suresi 1-4. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ama her şey ona muhtaçtır ve hiçbir şey onun dengi değildir. Bazı varlıkların Allah'a muhtaç olmadığı düşünüldüğü anda ise şirk tehlikesi ortaya çıkar. O zaman bazı varlıkların Allah'tan bağımsız hareket edebildiği gibi sapkın bir inanç doğar. Böyle varlıkların olduğu zannedilince Allah'tan başka bir de onlardan yardım istenmeye başlanır. Onların rızası aranır, onların kuralları kabul edilir. Oysa ki Allah'a şirk koşmayan müminler tüm gücün Allah'ın elinde olduğunu bildiklerinden yalnızca ona yönelirler. Şirk koşanlarsa aslında kendilerine yardıma güç yetiremeyecek varlıklara yönelmiş olurlar. Çünkü ilah olarak kabul ettikleri de kendileri gibi aciz varlıklardır. Allah bu gerçeği şöyle bildirmiştir. Kendileri yaratılıp dururken hiçbir şeyi yaratamayan şeylere mi ortak koşuyorlar? Oysa bu şirk koştukları güçler ve nesneler ne onlara bir yardıma güç yetirebilir ne kendi nefislerine yardım etmeye. Onları hidayete çağırırsanız size uymazlar. Onları çağırırsanız da suskun dursanız da size karşı tutumları birdir. Allah'tan başka taptıklarınız sizler gibi kullardır. Eğer doğruysanız hemen onları çağırın da size icabet etsinler. Araf suresi 191-194. Allah'tan başka varlıklar ilah olarak kabul edildiği zaman onların rızası aranmaya başlanır. Onlardan medet umulur ve onların hükümleri kabul edilir. Böylece insan kendi eliyle milyonlarca hayali ilahın boyunduruğu altına girmiş olur. Tek ilah olan Allah'a kulluk etmek yerine birçok ilah edinerek kendine bir zorluk çıkarır. Allah'ın Lokman suresinde bildirdiği gibi şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Ancak bu insanlar şirk koşarak yalnızca kendilerine zulmederler. Allah Kur'an'da insanların bu durumunu şöyle açıklamıştır. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Yunus suresi 44. Müminin amacı Allah'a kulluk etmektir. Bunun için her an Allah'ın rızasının en çoğunu arar. Allah rızasının en çoğu, insanın karşısına çıkan meşru seçenekler arasında onun hoşnutluğunu en çok kazanabileceği tavrı seçmesidir. Bununla ilgili olarak infak, yani Allah yolunda harcama yapmak bir örnek olarak verilebilir. Mümin, malını ve canını Allah'a satmıştır. Elindeki imkanları onun rızasına uygun bir biçimde değerlendirir. Ama bunu yaparken karşısına değişik alternatifler çıkabilir. Örneğin, elinde yüklü miktarda bir para olduğunu düşünelim. Bununla kendine yeni bir giysi alabilir. Bu helal ve gayet meşru bir harekettir. Üstüne başına bakması, temiz ve güzel bir görünüm içinde olması Allah'ın rızasına uygundur. Ama bu parayı dinin menfaatleri için son derece önemli bir çalışmaya aktarmakta Allah'ın rızası çok daha fazladır. İşte böyle bir durumda mümin vicdanını kullanarak Allah'ı en çok razı edeceği tavrı seçer. Allah katında değeri daha fazla olan bir şey varken az olanı seçmek insanın nefsine bir pay ayırmasından kaynaklanır. Yapılması gereken nefsine en ufak pay ayırmadan %100 Allah'ın rızasını gözetmektir. Çünkü bir işte %99 Allah'ın rızası, %1 de nefsinin istekleri varsa o %99 da Allah katında kabul edilmeyecektir. Kur'an'da Allah'ın yanı sıra başka bir şeye, bir kimseye pay ayıranların durumu şöyle tarif edilir. Onun üretip türettiği ekin ve hayvanlardan Allah için de bir pay ayırdılar. Sonra kendi zanlarınca bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır dediler. Kendi ortakları için olan pay Allah tarafına geçmez ama Allah'a ait olan kendi ortaklarının tarafına geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar. Enam suresi 136. Mümin tüm varlığını ve hayatını Allah'a adar. Malı, canı, hayatı ve ölümü yani her şeyi Allah içindir. Müminlerin hayata bakış açıları bir ayette açıkça ifade edilir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Enam suresi 162. Bu arada unutmamak gerekir ki Allah'ın rızasının en çoğunu aramak hayatın her anı için geçerlidir. Mümin yaptığı tüm ibadetlerde bu bakış açısını göz önünde bulundurmak zorundadır. Kur'an'da bunu vurgulayan çok sayıda hüküm bulunur. birçok ayette belli bir hükmü uygulamanın müminler için daha hayırlı olduğu bildirilir. Örneğin sadaka vermenin hayırlı bir iş olduğu bellidir. Ancak Allah bir ayetinde sadakayı fakirlere gizleyip vermenin daha hayırlı olacağını söylemiştir. Malını ve canını Allah'a satmış olan müminin ise daima daha hayırlı olanı tercih edeceği açıktır. Ancak burada hatırlatılması gereken önemli bir nokta daha vardır. Aslında Allah rızasının en çoğu ifadesi konuyu açıklamak için kullanılmaktadır. Oysa Allah rızasının en çoğundan yüz çevirip ikinci dereceden bir işle ilgilenmek Allah'ın rızasına aykırıdır. Dolayısıyla zaten Allah'ın rızasının ancak en çoğu uygulandığında gerçekten Allah'ın rızası kazanılır. Allah'ın rızasının en çoğunu aramayıp azıyla yetinmekse bazı insanların kendilerini kesin cennetlik sanmasından kaynaklanır. Oysa Kur'an'da tarif edilen mümin kendini asla kesin cennetlik olarak görmez, böyle bir düşünceye kapılmaz. Mümin Allah'a korku ve umut taşıyarak dua eder. Gerçek iman sahibi olmayan kimselerse olayları Kur'an'la değerlendirmedikleri için iyi işler yaptıklarını sanırlar ve bundan dolayı da kesin olarak cennete gideceklerini düşünürler. Allah'ın bağışlayıcılığını nasıl olsa bağışlanacağız gibi sapkın bir mantıkla yorumlayan bu insanların durumu Kur'an'da şöyle anlatılır. Bunlar şu değersiz olan dünyanın geçici yararını alıyor ve yakında bağışlanacağız diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Araf suresi 169. Bir de dünyada kendilerine geniş imkanlar verilmesine aldanarak Allah'ın kendilerini sevdiğini düşünen insanlar vardır. Buradan yola çıkarak kendilerinin cennete gideceğini sanırlar. Kur'an'da bu insanları anlatan örneklerden biri şöyledir. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ben mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum dedi. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Kehf suresi 34-36. Müminse iman ettikten sonra sapmaktan korkar. Geçici ve kısa bir dünyadan imtihanını verip selametle gitme hedefindedir. Tek düşüncesi karşı karşıya olduğu büyük olaydır. Kesin olarak bir gün ölecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Bu hesap onu ebedi yıkıma ya da kurtuluşa taşıyacaktır. İşte mümin ebedi kurtuluşu için en çoğu aramakla yükümlüdür. Allah rızasının en çoğunu aramamak, karşı karşıya olunan tehlikenin de farkında olmamak demektir. Dünyevi tehlikelerde göstereceğimiz tavırlarla ilgili birkaç örnek, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Metrelerce yükseklikteki dev bir selle karşı karşıya kaldığınızı düşünün. Suların büyük bir hızla yükseldiğini gördüğünüzde kurtulmak için kaçtığınız 10 katlı apartmanın 5. katında durup herhalde bu kadarı yeter der misiniz yoksa en üst katına mı çıkarsınız? Apartmanın en üst katına paralı bir asansörle çıkıldığını varsayalım. Üstelik asansör sadece bir tek sefer yapacak. Cebinizde de tam en üst kata çıkacak kadar para var. Bu durumda en üst kata çıkmak için cebinizdeki bütün parayı verir misiniz? Yoksa paranızın bir kısmını ayırıp selin ulaşma tehlikesi olan bir başka ara kata çıkmakla mı yetinirsiniz? Selden kurtulmak için sığındığınız apartmanın 5. katında bir eğlence düzenlenmiş olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda orada kalıp 5. katın yüksekliğiyle mi yetinirsiniz? Yoksa böyle bir durumda gözünüz hiçbir şeyi görmeden en üst kata mı çıkarsınız? Bir yakınınızın kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini düşünün. Bu durumda hastaneye yetişmek için arabayı olabilecek en yüksek hızla mı sürersiniz, yoksa bu kadarı yeterli, biraz daha dayansın mı dersiniz? Bu örneklerden anlaşılacağı gibi insan bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında tüm imkanlarını kullanır. Tehlikeden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapar. Cehennemse insan için en korkunç tehlikedir. Elbette ki Allah rızasının en çoğunun aranmasında bu tehlikeden uzak kalma isteği önemli bir rol oynar. Şimdi bir de mahşer günü herkesin mutlaka çevresinde toplanacağı bildirilen cehennemin kenarında bulunduğunuzu düşünün. Cehennemi tüm dehşetiyle görüyorsunuz. Böyle bir durumda bazı alternatiflerle karşılaşsanız hiç tereddüt etmeden Allah'ın rızasının en çoğunu seçmez misiniz? Elbette her insan orada doğru olanı seçer. Cehennemin yanındaysa böyle bir seçim şansı kalmayacaktır. Yalnızca yapılanların hesabı verilecektir. Öyleyse şimdi de aynı mantıkla hareket edilmesi gerekir. Mümin her zaman kendini cehennemin kenarında gibi düşünmelidir. Ahiretteki pişmanlığın fayda getirmeyeceği Kur'an'da defalarca belirtilmiştir. Bununla ilgili ayetlerden biri şöyledir. Cehennemin içinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım. Size orada dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Fatır Suresi 37. Diğer taraftan insan, tehlikeden uzaklaşmak için çabaladığı gibi nimeti elde etmek için de çabalamalıdır. Cennete ulaşmak, müminin elbette en büyük hedefidir. Müminin hayatının tümü Allah'a ayrılmıştır. Allah için yaşar, Allah için çalışır ve Allah için sever. Allah için sevmenin ne olduğu, İslam'ı gerçek anlamıyla tanımayan biri için ilk başta pek anlaşılamayabilir. Hayatı boyunca Allah'a yabancı olmuş, onu tanımamış bir insan, sevgisini ona yöneltmeyi de bilmeyecektir. Ama Allah'ı tanıyan ve sevip hoşlandığı her şeyin ondan geldiğini fark eden mümin, elbette Allah için sevmenin üstünlüğüne ulaşır. Kur'an'da müminlerle diğerleri arasında sevgi yönünde oluşan büyük fark şöyle bildirilir. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Bakara Suresi 165. Müminin farkına vardığı gerçek şudur. Hiçbir şey, insan, madde, olay ve diğerleri kendine ait bir güzelliğe sahip değildir. Her şeyi yaratan Allah'tır ve onlara sahip oldukları özellikleri de veren O'dur. Bir insan, örneğin kendi yüzünü kendi tasarlayıp yaratmadığına göre, o yüzdeki güzellik Allah'a ait bir güzelliktir. Allah bu güzelliği yoktan var ettiği insana geçici bir süre vermiştir. Ahirette bu güzelliği yeniden ve daha da mükemmel bir biçimde yaratma gücüne de sahiptir. Aynı insan gibi sevilecek tüm varlıklar da Allah tarafından yaratılmış ve sevimli kılınmıştır. Durum böyleyken mümin karşılaştığı tüm güzellikleri bunların Allah'a ait olduğunu ve aslının ahirette bulunduğunu bilerek sever. Dolayısıyla asıl sevgisi, sevdiği her şeyi ona veren Allah'a yöneliktir. Müminin sevgisi Allah için sevmek dışında hiçbir kıstasa bağlı değildir. Sevgisi, soy yakınlığı, maddi zenginlik gibi ölçülere değil, imana bağlıdır. Para, makam, şöhret gibi sözde değerlerin sahiplerini değil, katıksız iman sahiplerini yani müminleri sever. Sevgisini Allah sevgisi dışındaki kıstaslardan arındırdığına göre en çok seveceği kişi de Allah'ın rızasını en çok arayan kişidir. kim mümin özelliklerini üzerinde daha çok taşıyorsa en çok onu sevecektir. Kur'an'a baktığımızda müminlerin takva sahibi olan peygamberleri sevdiklerini, onları her şeyden üstün tuttuklarını görürüz. Müminlerle diğer insanlar arasındaki en önemli fark, müminlerin Allah'ın varlığının farkında olmaları, ondan korkup sakınmalarıdır. Bu yüzden mümin hayatını Allah'ın hoşnutluğu üzerine kurar. Çünkü Allah'tan başka bir ilah olmadığını bilir. Allah dışında hiç kimseyi hoşnut etme ihtiyacı duymaz. İman etmeyenlerin hayatları ise sayısız sahte ilahın boyunduruğu altındadır. Bu kişiler hayatlarını insanları hoşnut etmeye atarlar. İnsanlardan yardım ister ve onlardan medet umarlar. Oysa bu varlıklar da aynen kendileri gibi aciz birer kuldur. İlahlaştırdıkları bu varlıklar onların isteklerine cevap veremez, onları hiçbir tehlikeden koruyamazlar. Kur'an'da bu insanların içinde bulunduğu çıkmaz şöyle tarif edilir. Yardım görürler umuduyla Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Yasin Suresi 74-75. İşte iman etmeyenlerin hayatları bu çarpık temel üzerine kurulmuştur. Müminlerle inkarcılar arasında önemli bir fark vardır. Müminler rehber olarak Allah'ın kendilerine gönderdiği Kur'an'ı kabul ederler. Onların dini Kur'an'da bildirilen İslam'dır. Hayatlarını Allah'ın farkında olmadan sürdüren insanlarsa kendilerine kıstas olarak içinde bulundukları toplumun değer yargılarını alırlar. Bu nedenle de birbirinden farklı kural ve amaçlara sahip olurlar. Dinleri İslam gibi tek ve değişmez bir bütün değildir. İçinde bulundukları çok ilahlı dinin farklı farklı türü vardır. Kiminin hayattaki amacı para ve güç elde etmek, kimininki saygı gören ve sözü kabul edilen bir insan olmaktır. Kiminin tek ideali ise iyi bir eş bulmaktır. Oysa bunların tümü dünyaya ait geçici değerlerdir ve bunların hiçbiri insanın gerçek amacı olamaz. Çünkü insanların yaratılış amacı yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Mümin, Allah'a muhtaç olduğunun farkındadır. Hayatı boyunca ne yapması gerektiğini Allah'ın kitabından öğrenir. Hayatı boyunca Allah'ın hükümlerini uygulamaktan başka bir görevi olmadığını bilir. Kendini Allah'a teslim eden bir mümin içinse gelecek korkusu diye bir şey söz konusu olamaz. Bu korku yalnızca hayatı milyonlarca sahte ilahın arasındaki bir çekişme olarak görenlere özgüdür. Olayların Allah'ın kontrolünde işlediğini bilmeyen bu insanlar kendi hayatlarını kurtarma mücadelesi verirler. Kendi ifadeleriyle rızıklarını taştan çıkarmaları gerekmektedir. Hayatlarını da bu düşünceye göre yönlendirirler. Ancak bu yanlış mantık nedeniyle sürekli sıkıntı ve huzursuzlukla dolu bir ruh hali içinde yaşarlar. Bu insanların genel özelliklerini şöyle maddelendirebiliriz. Bu kişilerin büyük bölümü, müminlerin tam aksine bencil, çıkarcı, küçük hesaplar peşinde koşan insanlardır. Fedakarlıktan, fedakarlığın getirdiği incelikten haberleri yoktur. Sevgileri çıkara dayalıdır, bir insanı o insanda olan güzel özelliklerden dolayı değil, çıkarları için severler. Elbette kendileri de aynı nedenden dolayı sevgi görürler. Bu nedenle hiçbir zaman sadakat ve vefa ortamında yaşayamazlar. Sürekli terk edilme, aldatılma, arkadan vurulma endişesi içindedirler. Kıskançtırlar. Bu nedenle güzellikten zevk almayı bilmezler. Örneğin bir insanın güzelliğine bakıp Allah ne güzel yaratmış demenin huzurunu yaşamak yerine neden bende yok düşüncesiyle acı çekerler. Allah'ın nimetlerine şükretmeyi ve kendilerine verilenle yetinmeyi bilmezler. Bu nedenle hep daha fazlasını isterler. Ama hiçbir zaman tatmin olmadıkları için sürekli sıkıntı içinde yaşarlar. Aciz ve zayıf olduklarını kabul edip Allah'tan yardım dilemezler. Tam tersine bu kez insanlardan medet ummaya başlarlar. Oysa bu şekilde acizlikleri ve zayıflıkları yok olacak değildir. Çünkü karşılarındaki de kendileri gibi aciz insanlardır. Affedicilik ve hoşgörüden yoksundurlar. Allah'ın koruması ve kontrolü altındaki bir dünyada yaşadıklarını unuturlar. Tek kuralın galip gelmek olduğu bir ortamda yaşadıklarını düşünürler. Kendi sapkın mantıklarına göre ya küçük balık olup yutulacaklardır ya da büyük ve zalim balık olup diğerlerini yutacaklardır. İşte Allah'ın dininin yaşandığı topluluklar dışında hemen her toplumun kuralları özetle bu şekildedir. Kur'an'da Allah'ın ve ahiretin farkında olmayan bu toplumlar cahiliye toplumları olarak adlandırılmıştır. Peki cahiliye toplumunda insanları değerlendirmenin ölçüsü nedir? Mümin bir toplulukta insanları değerlendirmenin ölçüsü takvadır. Takva, kişinin Allah'tan korkup sakınarak onun sınırlarını korumada gösterdiği hassasiyettir. Cahiliye toplumlarında ise insanlar her şeyi büyük ölçüde para kıstasına göre değerlendirirler. Bu nedenle de toplumda pek çok çarpık mantık ortaya çıkar. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Bol parası olan biri, son derece basit biri de olsa bu toplumda saygı görür. Bu kural nedeniyle söz konusu paralı kişi de kendi kendinin çok saygıdeğer olduğunu sanır. Parasız olanlar da bunun sonucu olarak bir eziklik duygusu içinde yaşar. Paranın kıstası olduğu bir toplumda doğal olarak büyük bir ekonomik çarpıklık yaşanır. Parayı elde etmeye yarayan her yöntem ne kadar çarpık ve adaletsiz olursa olsun meşruiyet kazanır. Peki bu bakış açısı neden yanlıştır? Birincisi, her şeyin yaratıcısı ve dolayısıyla gerçek sahibi Allah'tır. İnsanlar tümü Allah'a ait olan bu mülke yalnızca bir emanetçi olarak sahip olabilirler. İkincisi, nimetler bu kimselerdeki bir üstünlük dolayısıyla ya da gururlanmaları için değil, şükretmeleri için verilmiştir. Bu gerçeğin anlaşılması çok önemlidir. Çünkü anlaşılmadığında sahip olduğu mülk ne dünyada ve ne de ahirette insana mutluluk ve kurtuluş getirmeyecektir. Üçüncüsü, mülk cimrilik ederek biriktirip yığmak için değil, Allah rızası için kullanılmak üzere verilir. Buna rağmen cimrilik edenlerin karşılaşacağı son Kur'an'da şöyle bildirilir. Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. Ali İmran Suresi 180. Allah'ın verdiği bu mülkün Allah yolunda harcarken bitip tükeneceğinden de korkulmamalıdır. Kur'an'da bu tehlikeye dikkat çekilip şeytanın insanı fakirlikle korkuttuğu hatırlatılır. Allah yolunda harcanan malın yerine Allah'ın bir başkasını vereceği şöyle bildirilir. De ki, şüphesiz benim Rabbim kullarından rızkı dilediğine genişletip yayar ve ona kısar da. Her neyi infak ederseniz o yerine bir başkasına verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe Suresi 39. Müminler, kendilerine her şeyi verenin Allah olduğunu bildikleri için diğer insanlardan tamamen farklı bir ahlak gösterirler. Ellerindeki nimetlere şükrederler. Bunların tamamını Allah'ın razı olacağı şekilde kullanırlar ve bunlarla asla cimrilik yapmazlar. Kehf Suresi'nde anlatılan bahçe sahipleri kıssasında bu ahlaka sahip müminle kendini elindeki mülkün gerçek sahibi sanan bir kişi arasındaki fark şöyle anlatılmıştır. Onlara iki adamın örneğini ver. onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağ da yemişlerini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. İkisinden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ''Ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum.'' dedi. ''Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum.'' Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Kendiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan, belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir. Seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir. Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Derken onun ürünleri afetlerle kuşatılıverdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedi. İşte burada, bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk, hak olan Allah'a aittir. O, sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. Kehf Suresi 32-44. Allah katında üstünlük takvaya göredir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi müminler de birbirlerini buna göre değerlendirirler. Cahiliye toplumunun değer yargısı ise takva üzerine kurulu değildir. Bu toplum tümüyle çarpık bir ahlak anlayışına sahiptir. Söz konusu çarpık ahlak anlayışını kısaca özetleyelim. Cahiliye toplumu ahlak anlayışını insanlar ne der kıstası üzerine dayandırmıştır. Bu zihniyette ahlak dışı bir davranış kimsenin görmediği bir ortamda rahatça yapılabilir. Ya da bu anlayışa toplumun meşru görmesini sağlayacak yeni isimler bulunur. Hırsızlığın ahlak dışı bir davranış olduğunu cahiliye toplumunda da çoğu kişi kabul eder. Bu nedenle bu toplumda hırsızlık yapan da ben hırsızlık yapıyorum diye açıkça söylemez. Ama kimsenin bilmediği bir biçimde bu eylemi rahatlıkla yapabilir. Kendince yaptığı şeye bir meşruiyet de kazandırabilir. Örneğin kaldığı otelden çıkarken havlu, çatal, bıçak gibi şeyleri alır. Ama bunları hırsızlık olarak değerlendirmez. Bunun gibi bir kişinin rüşvet almayıp yüklü bir hediye kabul etmesi de sahtekarlığın meşrulaştırılmasına verilebilecek bir başka örnektir. Cahiliye toplumlarında yaşanan ahlak bozukluklarına bunlar gibi sayısız örnek verilebilir. Bu tavırlarının asıl nedeni ise insanların ölümü ve ahireti düşünmemeleridir. Oysa ölümün kesin bir gerçek olduğu Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. De ki, elbette sizin kendinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8. Cahiliye toplumunun en büyük özelliklerinden biri hiç ölmeyecekmişçesine yaşamasıdır. Ölüm bu toplumda herkesin bildiği ama kesinlikle söz etmediği bir konudur. Tüm hesaplar ölüm yok sayılarak yapılır. sanki bu dünyada sonsuza dek yaşayacakmış gibi servet biriktirilir. Ölümden söz etmek patavatsızlık olarak yorumlanır, işte cahiliye insanlarının çarpık bir mantık üzerine yaşadıklarının en açık göstergelerinden biri de budur. Nefis ölümü tadıcıdır ayetiyle bu konuyu açıklamıştır. Herkes mutlaka ölecektir. Öyleyse ölüm hesaba katılmadan kurulan bir hayat elbette çürük bir temel üzerine kurulmuştur. Oysa insan biraz olsun aklını kullanmalı ve şunları düşünmelidir. Ölümü düşünmeyerek ölümden kaçılmaz. Allah insanı bir spermden yaratmış ve onu en mükemmel şekle getirmiştir. Ve Allah yine aynı şekilde onu yeniden diriltip yaşatma gücüne sahip olandır. Allah yüzlerce ayette insanı öldükten sonra yeniden diriltip yaşatacağını bildirmektedir. Ve Allah vaadini yerine getirendir. Ayrıca Allah insana sonsuz yaşama isteği vermiştir. Peki o zaman insan neden ortalama 60-70 yıl gibi kısa bir süre yaşayıp ölür? Kuşkusuz insanın bunun üzerinde düşünmesi gerekir. O zaman ölümün yok oluş değil, aksine ahiret hayatına bir geçiş olduğunu kavramaya başlayabilir. Bunu anlayan insan ölümden korkmanın da bir anlamı olduğunu bilir. Çünkü ölümden kaçılamaz. Herkes kaderinde belirlenmiş zamanda ölecektir. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Oysa Allah kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Münafikun Suresi 11. Her nerede olursanız ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Nisa Suresi 78. Ölüm, hayatını Allah rızasına uygun olarak geçirenleri mutluluk ve kurtuluşa ulaştırır. Allah'tan yüz çevirmiş olanlar içinse kesin bir felaketin başlangıcıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanların ölüm geldiğinde duyacakları pişmanlık hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilmiştir. Tevbe, ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. Nisa Suresi 18. Yine başka bir ayette ölüm anında inkarcıların yaşadığı pişmanlık şöyle açıklanır. Sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki, Rabbim beni geri çevirin ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla, gerçekten bu yalnızca bir sözdür. Bunu da kendi söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel vardır. Müminun Suresi 99-100. Kendini ve hayatını Allah'a adamayan her insan bu pişmanlığı yaşayacaktır. Evet, hayat çok kısadır ve bu hayattan sonra sonsuz bir gerçek hayat vardır. O sonsuz hayattaki kurtuluşsa dünyada Allah'ın rızasını arayarak kazanılacaktır. İşte bu gerçeği kavrayan insanlar şunları yapmalıdır. İnsanın ölümden sonra başlayacak gerçek hayatını düşünmesi gerekir. Bu yüzdendir ki müminler Kur'an'da katıksızca ahireti anan ihlas sahipleri olarak anılırlar. Dünyada elde edilecek servet ve imkanlara tutkuyla bağlanmanın bir anlamı yoktur. Kimse ne malını, ne güzelliğini, ne kuvvetini, ne ailesini, ne de şöhretini ahirete götüremez. Bunların hiçbiri mezardaki insana eşlik edemez. Mezara giren yalnızca kefene sarılı bir bedendir. O da kısa bir süre içinde kurtlanıp çürümeye başlayacaktır. Bu dünyadan ahirete götürülecek tek şey Allah rızası için yapılmış olan salih amel ve ibadetlerdir. Dünyada insana verilmiş olan nimetler ahirette ebedi olarak ve çok daha güzeliyle yeniden kendine verilecektir. Bu gerçeği kavramayıp cimrilik eden kendi ahiretini mahvetmekte kendine cimrilik etmektedir. İnkarcıların bu durumlarını açıklayan ayetlerden biri şöyledir. İşte sizler böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise ganidir. Fakir olan sizlersiniz. Muhammed Suresi 38. Bunları kavrayamayan ve dünyaya büyük bir sevgiyle bağlanmış olanlar kendilerini sözde ölümsüzleştirmeye çalışırlar. Geride adını sürdürecek bir şey bırakmak isteği de bundan kaynaklanmaktadır. Bunun çeşitli şekilleri vardır. Örneğin bazıları arkalarında adlarını sürdürecek eserler bırakmayı dener. Kur'an'da bu tavır şöyle vurgulanıyor. Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip yararsız bir şeyle oyalanıp eğleniyor musunuz? Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Şuara Suresi 128-129. Bu psikolojinin en açık örneklerinden biri de çocuk yetiştirmeye karşı olan aşırı istektir. Ahireti ummayanlar geride adlarını sürdürecek çocuklar bırakma hevesinde olurlar. Özellikle erkek çocuk istenmesinin de nedeni budur. Oysa ki Kur'an'a baktığımızda müminlerin çocuk sahibi olmayı şahsi bir hırs ya da tutkudan dolayı değil ancak dinin menfaati için gerekli olduğunda istediklerini görürüz. Allah bu konuda Hazreti Zekeriya'nın duasını örnek olarak vermiştir. Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle seslenmiştir. Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Benim karım da bir kısır kadındır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim onu kendinden razı olunanlardan kıl. Meryem Suresi 5-6. Özelliklerini saydığımız cahiliye toplumu insanları, dini de kendi çarpık inançları doğrultusunda değiştirmişlerdir. Bunun sonucunda ortaya çıkmış olan din anlayışı, Kur'an'da anlatılan gerçek dinden çok farklıdır. Araf suresinin 157. ayetinde Allah'ın Hz. Muhammed'e indirdiği din, insanların üzerindeki ağır yükleri ve zincirleri indiren bir din olarak tanımlanmaktadır. Kur'an'da insanlar düşünmeye, tabi oldukları yanlış inanç ve yolları fark etmeye çağrılmışlardır. Cahiliye toplumu ise Kur'an'ın bu mesajını görmezden gelmiş ve son farklı bir din anlayışı türetmiştir. Cahiliyenin oluşturduğu bu çarpık din anlayışının bazı özelliklerini şöyle sayabiliriz. Kur'an'ın tarif ettiği din, insanı yalnızca Allah'a kul olmaya çağırır. Cahiliye ise dini Allah'ın rızasını aramak için değil de insanların hoşnutluğunu aramak için bir yol olarak görür. Dini bu şekilde algılayan cahiliye onu geleneklerle özdeşleştirmiştir. Yerel adet ve inanışlar dinin kuralları olarak benimsenmiştir. Bu bakış açısında dindar olmak, geleneklere bağlı olmakla aynı şey haline getirilmiştir. Halbuki Kur'an'ın tarif ettiği dinin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Kur'an yalnızca Allah'ın sınırlarını ölçü almayı emreder. Nitekim Kur'an'da hakkın karşısına atalarından öğrendikleri inançlarla çıkmaya kalkışanları Allah şöyle uyarmıştır. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse, onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiseler? Bakara Suresi 170. Gelenekleri uygulamayı yeterli gören cahiliye, bu tavrının doğal bir sonucu olarak akılcılıktan uzaklaşmıştır. Oysa Kur'an'ın bildirdiğine göre akıl, mümin olmanın gereğidir. Kur'an'da müminler sürekli düşünmeye, araştırmaya ve Allah'ın ayetlerini bu yolla görüp tanımaya davet edilirler. Akıl kullanıldıkça iman daha da güçlenir. Aynı mantıkla cahiliye düşüncesi dine yeni yeni kurallar getirmekte bir sakınca da görmez. Bu insanlar kolaylıkla helalleri haram kabul edebilirler ve bu şekilde kendilerine pek çok zorluk çıkarırlar. Oysa Allah'ın dinini yaşamak son derece kolaydır. Bir ayette şöyle denir. Andolsun biz Kur'an'ı zikricin kolaylaştırdık. Fakat övüp alıp düşünen var mı? Kamer Suresi 17. Cahiliye toplumu insanları ise Kur'an'ın gösterdiği doğru yola tabi olamazlar. Çünkü onlar öğüt alıp düşünen insanlar değildir. Bu yüzden de yalnızca geleneklerini korumakla yükümlü olduklarını zannederler. Ancak hak din bu kişilerin zannettiklerinden tamamen farklıdır. Müslüman olmak, geleneksel kültüre bağlı olmak, nostaljik şeylerden zevk almak demek değildir. Müslüman olmak, Allah'a kulluk etmek ve O'nun verdiği nimetleri O'na şükrederek kullanmaktır. Allah'ı tanımanın ve gerçekten üstün bir insan olabilmenin çabasıdır.
Dinlemiş olduğunuz bu program Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.